Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir gönül gündeminde sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız Mesnevi'nin o harika güzel beyitlerinden seçmeler yapıyor ve bizim gönül dünyamızı aydınlatıyor. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederiz Süleyman'cığım.
Hocam bugün ne var seçmelerimizde?
Biz 108. beyte geldik Mesnevi'den.
Evet hocam.
Bu da o cariyenin nabzına bakarak karar veren o Allah dostu velinin
Hakimi ilahi mi dedi hocam?
Yaptıklarını anlatan evet. Bir şeydi.
Evet.
Renceş ez safra ve ez sevda nebuvet. Bak senin derdin diyor ne safradandır bu, bez salgılarındandır, ne sevdadan.
Fiziki bir hastalık değil diyor hocam yani.
Bu iyi her heyzen bedidayet zidut. Bak. Her ateşin, odunun kokusu onun çıkan dumanından belli olur diyor yani.
Seneden çıkan duman diyor.
Evet.
Gönül dumanı.
Evet.
Fiziki duman değil.
Nasıl bir ateş yakılıyor? Mesela bu ateşten çıkan bir duman var.
Hı hı.
Bu kok kömürünün dumanı mı? Taş kömürünün dumanı mı? Yoksa odun ateşinin dumanı mı? O dumanın kokusundan belli olur.
Hocam bazı hanımlar bu konuda çok hassas. İşte plastik yanıyor diyor. Kağıt yanıyor diyor
evet.
Hocam. Bilmem işte şu yanıyor diye hemen böyle işe anlıyorlar.
Evet.
Mutfaktaki Allah razı olsun.
Burada da esas mesele bizim bir irşat makamında olanların çok akıllı ve uyanık olması lazım. Hani bizim şeyde Kayseri'de çok güzel bir atasözü var. Sinek pekmezciyi gözünden tanırmış derler. Baktı mı insanı tanıyacaksınız. Hani geçen sohbetimizde söyledik bir ilmi kıyafet diye, kıyafetname diye Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamede büyük bir bölüm var. Orada diyor ki adamın yürüyüşü kişiliğini ele verir mi vermez mi? Bir adam düşün ki yani yere bassam mı basmasam mı diye nereye bastığını bilmeden dalgınca yürüyen bir adamın yürüyüşüyle böyle dimdik özgüvenli ve attığı adımı bilerek atan bir adamın yürüyüşü. Bu iki adamın kişiliği birbirine benzer mi? Benzemez.
Tabii.
Adam bir bakıyor ama baktığı da belli değil. Boşluğa bakıyor bomboş, şuursuz.
Gözler alık alık. Evet.
Bir de adam baktı mı çok derin bakan ve dikkatli bakan bir adam var. Şimdi bu bakışlar, bu dokunuşlar, yürüyüşler, hatta giyim kuşam renkleri. Mesela bir adam işte siyah ayakkabı giymiş, mavi çorap, sarı pantolon, kırmızı ceket.
Bugünkü
efendim şey kahverengi gömlek filan böyle bir bakmış. Adam sanki alayimi sema gibi içindeki ala dışarıya vurmuş.
Eyvallah.
Adamın tercihlerinden anlaşılıyor. Bir tenasüp yok, bir uyum yok. Dolayısıyla diyorsunuz ki bu adam çok derin bir ruhi kriz ve kaos yaşıyor kendi içinde.
Hatta hocam bir diyorsunuz. De hani siz nihilizm dediniz ya bugün. Kılık kıyafetini parçalayan, sağını solunu yırtıp oradan böyle dışarıdan
evet.
Bakınca soğukta geçer, rüzgarda geçer, eti bilmem cildini gösteren.
Evet.
Artık hocam bunlar tamamen demek ki kontrol dışı.
Evet, şimdi dolayısıyla şimdi adamın yazısından, imzasından şimdi anladım karakteri artık. Okunuyor. Dolayısıyla burada da bu bu hakim ya da bu bu gönül doktoru, bu veli ona bakar bakmaz zaten anlıyor. O yüzden diyor ki onun nabzından, renginden, benzinin sararmasından, elinin titremesinden filan adam hastalığına teşhis koyuyor. Aynı şekilde de irşat konumunda olanlar da muhatabını çok iyi tanımalı. Ve muhatabının anlayacağı dilden.
Evet.
Ve onun esas içindeki ukdeleri çözecek konuşmaları yaparak, etkili, hikmetli sözler söyleyerek o adamı kendine getirmesi lazım. Ve adamın niye yaratıldığını, niçin bu dünyaya geldiğinin farkına vardırması lazım.
Eyvallah.
O yüzden gerçekten Evliyaullah'ın yazdığı ya da söylediği sözler sanki delici bir kılıç gibi insanın yüreğini deli veriyor. Sizi kendinize getiriyor. Kulağınıza hakikat sesini fısıldıyor.
Hatta hocam burada doktorlarımıza da bir tavsiye var. Yani doktorlarımız da bakacak bir insanın eğer hastalığı manevi ise, ruhi ise hocam, kalbi ise ona hani aspirin gripi yazarak göndermek çözüm değil. Sadece hocam bu hastalığı siz uyuşturmuş oluyorsunuz. Hastalık devam ediyor. Diyecek ki mesela sizin derdiniz bizle alakalı değil. Yani tamam yani kafan ağrıyor ama kafanın ağrımasının sebebi fiziki bir şey değil. Tansiyondan falan değil. Senin gönlünde bir sıkıntı var. Sen bu dünyaya gelmişsin. Niye geldiğini unutmuşsun. Tabii insan da hocam yaratıldığı şey yapmazsa. Yani siz bir kedi hocam mesela elini ayağını bağlar da fareyi karşısına koyup fare yakalanmazsa hayvancağız hastalanır. Bunun gibi hocam hakikaten bugün doktorlarımıza da güzel bence burada bir tavsiyeler var hocam. Maalesef bunu tabii bunu anlayacak doktor seviyesi de azaldı ama yani manevi hastalıklar hocam maddi tedavi bulmaya çalışıyorlar.
Evet.
Maalesef.
Yani dolayısıyla öğretmenseniz öğrencinizi tanıyacaksınız.
Evet.
Ve öğrencinizin seviyesine göre konuşacaksınız. Doktorsanız hastanızı tanıyacaksınız. Efendim imamsanız cemaatinizi tanıyacaksınız. Tüccarsanız kapıya ayağa basar basmaz müşteriyi görür görmez tanıyacaksınız. Bu insan tanıma sanatı çok önemli bir iş. İnsan tanıma sanatı derken esas insanın Peygamber Efendimizin kellimin nâse alâ kaderi ukolihim. İnsanlara seviyelerine göre konuşunuz. 3 aylık, 6 aylık bebeğe simit verirseniz öldürürsünüz. Çünkü onun yiyeceği süttür, simit değildir.
Eyvallah.
Dolayısıyla o simit yeme yaşına gelinceye kadar ona süt gibi sözler söylemeniz lazım. Seviye dediğimiz bu. Dolayısıyla burada bu gönül doktoru, Allah'ın veli kulu esas Hazreti Mevlana onu bize göstererek bize diyor ki konuşurken bütün bunlara dikkat edin. İnsanın derdini görmek ve devasını bulmak istiyorsanız aynen odun ateşinin kokusundan, dumanından kokusu anlaşıldığı gibi o yanan nedir, odun mudur, kömür müdür, plastik midir, nasıl dumanından biliyorsak insanların da bu nabzı, benzi, rengi, kanı, bütün bunlar hepsi insanın hastalığı ile ilgili bize ipuçları verir. Bakışı, yürüyüşü, konuşması, insan dili konuşmalarından. Yani insan sözüyle insandır diyorlar ya hani.
Derviş mi hocam fikriyse zikri olur derler olur. Ya.
Dolayısıyla adam kişinin sözleri bunlar hepsi iyi değerlendirildiğinde insanın o kimliği ve kişiliği ile ilgili işin uzmanına çok önemli ipuçları verir.
Eyvallah hocam.
Ve bu ipuçlarını alan insan da ona göre muhatabını hor ve hakir görmeden, küstürmeden, ötelemeden, ötekileştirmeden esas onu bağrına basarak ama gerekli söz ve nasihatlerle ikna edip irşad etmesi. Bunlar esas bunun için lazım.
Eyvallah hocam. Hocam mesnevi o zaman doktorlara lazım, psikologlara lazım. Ya sadece dini kitap değil hocam esasında. Vallahi hocam. Herkese lazım.
Vallahi mesnevi hayat kitabı. Evet. Hayat kitabı. Dolayısıyla herkesin okuması lazım. Eyvallah. Bugün dünyada niye İbn-i Arabi taraftarları gittikçe artıyor? Niye Mevlana taraftarları gittikçe çoğalıyor? Bugün Mevlana sosyetesi var. Dünyada
hocam, bu da ayrı bir şey.
Yahudiler, Hristiyanlar arasında İbn-i Arabi, ben İbn-i Arabi'yi de efendim Hazreti Mevlana'yı da İmam-ı Rabbani, Bahattin Nakşibend, büyük evliyaullah insanı insan olarak ele almış.
Evrensel olarak ele almış.
Evet, evrensel bir insan dönesi ve bu insanın kendi içinde yaşadığı hafakanlar, buhranlar, krizler, gitgeller. Bunları kendisi de yaşamış gençliğinde. Kendi gitgellerini, kendi buhranlarını, kendi kafasındaki ukdeleri nasıl çözmüşse onları yazıyor. Bunu okuyan adam da aynı ukdeleri yaşadığı için o insan da ukdelerini bunların fikirleri ve hikmetleriyle çözüverip gidiyor.
Hocam herhalde
etkileri buradan geliyor.
Ariflerin hocam şu farkındalıkları var. Onlar kötü ahlaklarını eğer varsa görüp tedavi edip çözüyorlar, başkasına örnek oluyorlar. Ama gafil insanlar farkına bile varmıyor hocam. Yani kötü ahlakı var. Evet. O zaman farkında bile olmuyor çoğu zaman.
Doğru, evet.
O yüzden hocam diyorlar ki İmam Gazali için mesela o kadar hocam detaylı tahlil ediyor ki kibri, şunu bunu. Diyorlar ki ya bunlar yaşamış ki bu kadar detaylı ve gerçekçi tarif ediyor. Yoksa yaşamasaydı ama farkı var hocam onu çözmüş, halletmiş yani.
Tabii çözmüşler. Yani çözmüş. Kendi içerisindeki tüm burkuntuları çözmüşler. Kalbi selime ermişler.
O yüzden de başkalarına sözleri
kalplerinde
etkili
mesela
oluyor.
Biz diyoruz ya işte savrulma ve sapma önce insanın kalbinde başlıyor. O yüzden Üstad Necip Fazıl demiş ki boşuna gezmişim yok tabiatta içimdeki kadar iniş
ve çıkış.
Ve çıkış. Esas bizim kalbi selimi yakalamanın mücadelesini vermemiz lazım. Aslında kalbi selim iki şekilde selim kalp olur. Bir menfi manada nefse emmare kalbi işgal eder. Ruh bir köşede sığıntı gibi kalırsa bu da kalbi selimdir.
Evet.
Çünkü sadece orada emmare nefsin sözü
Eyvallah.
Geçiyor. Emmare nefs kalbe esir etti mi, bu kalp doğru. akla o yönde emir veriyor, akıl da bedene o davranışları yaptırıyor. Adam yaptığı hiçbir kötülükten, fisku fücurdan utanmaz hale geliyor adam.
Evet.
Yani
dur hale geliyor.
Ha, şecaat arz ederken, hani kahramanlığını anlatırken yaptığı hırsızlıkları söyleyen adam gibi. Böyle bir tavır. Ama bir de esas müsbet manada kalbi selim, bu sefer ruh beden kalbi işgal eder.
Evet.
Orada nefs bir sığıntı gibi kalırsa, işte bu esas istenilen kalbi selim bu.
Hocam mesleğinde çok harika bir hikaye var bu konuda. Tabi hocam Mevlana bazen böyle biraz aşırı sert örnekler veriyor ki unutulmasın. Adam birisi anasını öldürmüş. Diyorlar ki ya insan annesini öldürür mü? Yani bu yapılacak iş mi Allah aşkına? Ya sormayın, çok kötü işler yaptı diyor. Bilseniz diyor, o yüzden öldürdüm. Ya diyorlar madem böyle kötü iş yaptı, o kötü iş yaptığı adamı öldürseydin daha iyi olmaz mıydı? Hani evlatlığa daha layık olmaz mıydı? Hangi birisini öldüreyim ya diyor. Bütün şehrimi öldüreyim diyor. Şimdi o yüzden adamı öldürdüm. Tabii orada hocam burada anadan kasıt nefis.
Evet.
Nefsi bir kere kontrol ederseniz kimseyle kavganız da kalmıyor esasında, ama nefsi şımartır, azdırır da başkalarını dövmeye kalkarsanız her gün her konuştuğunuz insanla bir problem yaşıyorsunuz.
Doğru, çok doğru. Evet.
O yüzden hocam tabii Allah razı olsun Mevlana Hazretleri bu konuda çok önümüze rehber oluyor. Buyurun hocam.
Şimdi bu 112. beyitte aşık-ı gerzin zin seru gerzan serest akıbet mara bedan su rehberest. Burası da çok güzel bir beyit.
Buyurun hocam.
Şimdi burada tabi buradaki cariyenin Semerkantlı sarrafa aşkını söylerken, aşık ister bu taraftan ister öbür taraftan olsun, ister bu baştan ister öbür baştan olsun, bizi diyor esas bizi Allah'a doğru götüren bir rehberdir diyor esas.
Hocam sizin her zaman verdiğiniz örnekler var ya.
Yani mecazi aşk hakiki aşkın köprüsüdür.
Eyvallah.
Yani
ama tabii hocam iyi şey olursa, yani kontrol ve rehber eşliğinde o aşk yönlendirilirse, yoksa bugün maalesef çoğu insanlar beşeri aşkta hocam çakılıp kalıyorlar.
Ama burada
geçemiyorlar.
Vallahi burada şöyle bir durum var. Beşeri aşk da olsa,
Samimi ise
adam, dünyada bir sürü kadın var da bir kadına gönül vermiş. Başka kadın hiç yok. Başkalarının hiç gözü bile görmüyor.
O samimi bir aşka kadın.
Tabii adam gecesi tüm rüyaları, gündüz hülyaları hep o kadınla dolu. Evradı eskarı hep o kadını methetmek. Onun için şiirler yazmak, mektuplar yazmak.
Mecnun'un Leyla'sı gibi değil mi hocam?
Şimdi bu. Bu adamın bir tek dünyası var. Bütün yoğunlaşması, motivasyonu hepsi tek o kadın. Bir şunla alsam da evlensem diye. Fakat bilmiyor ki aşk zifaftan öncedir.
Ya.
Vuslat olduktan sonra bakıyorsun o cazibe kaybolup gidiveriyor esasında. Ondan sonra ne olacak peki? İşte madem aldın, senin oldun o aşık olduğun güzel. Bunu aşman lazım. Bu şey, bu bitiş sonra insanı Allah aşkına yönlendirir. Daha büyük bir aşk, daha
bütün
büyük bir
aşkların
misaldir.
Boş olduğunu, esas aşkın ilahi aşk olduğunu
o zaman
fark
anlar,
edersiniz.
Anlar. Tabii burada yine Mevlana bunu söylerken gerçekten insan sevmeyi bilmesi lazım. Bak biz sevgiyi unuttuk.
Maalesef.
Sevgiyi unuttuk. Saygıyı da unuttuk. Zaman zaman böyle biz işte düğünlere gidiyoruz. Bize ya şu evlilik cüzdanını sen ver hocam diyorlar. Orada bir konuşma yapmak gerekiyor. Ben hep o konuşmalarımda şunu söylüyorum. Ya sevginiz, birbirinize karşı sevginiz sizi bu noktaya getirdi ve evlendiniz. Ama bundan sonra sevgi yetmez. Saygıyla bu sevgiyi beslemeniz lazım.
Karşılıklı saygı.
Evet, eğer siz karşı taraftakini saymazsanız ondan saygı bekleyemezsiniz.
Saygı da çabuk biter değil mi hocam?
Saygın olmak istiyorsanız önce saygı göstermeyi bilmeniz lazım. Bak biz bunları kaybettik. Şimdi herkes saygı bekliyor bizden ama kendisi asla bize saygı göstermiyor. Yok böyle bir şey. Saygı görmek istiyorsanız önce sizin muhatabınıza saygılı olmanız lazım. Büyüklerinize saygılı olmanız lazım. Saygı esas bu işi devam ettirir.
Hatta hocam çocuğu bile saygı göstermezseniz inanın saygı görmüyorsunuz. Yani ufacık bir çocuğa bile yavrum kuzum derseniz
evet,
güzel cevap alıyorsunuz. Biraz kızırsanız aynen, çocuk gelip size icabında
şimdi
vuruyor
burada,
mesela.
Niye ister bu baştan ister öbür baştan gelsin, aşk bizi Allah'a götüren bir rehberdir. Niye mecazi aşk hakiki aşkın köprüsüdür? Gerçekten böyle bir dünyevi bir aşka müptela olan bir adam ayrılığın ızdırabı ve onun lezzetini bilir. İster gıyabında ister huzurunda sevgiliyle baş başa kalmanın verdiği hazzı bilir.
Ya.
Yaşamıştır bunu. Ama başkasına bu hariçten gazel okumak gibi gelir. Hiç sevmemiş adam. Hani Peygamber Efendimiz'e geliyor ya bir bedevi.
Ya.
Peygamber Efendimiz'in torunlarını severken, sevdiğini okşarken, görünce, öperken görünce bedevi demek ki bunlar doğru mu diye soruyor.
Hatta diyor hocam benim 10 çocuğum var diyor. Evet. Bir tanesini kucağıma alıp okşamış değilim diyor. Marifetmiş gibi.
Men la yerham la yurham. Bak merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Sevgi göstereceksiniz çocuklara. O çocukları büyüten sevgidir.
Hatta hocam Peygamber Efendimiz'in eşlerine gösterdiği sevgi, muhabbet. Nasıl mutlu bir aile hocam. Ayşe anamızla zaman zaman yarış yapıyorlar.
Tabii.
Müthiş hocam böyle bir sevgi, saygı, bir iletişim aralarında.
Şimdi burada bunu ben hep şeye benzetirim. Yine bunu zaten Mevlana Hazreti bir burada da söylüyor. Bir şeyi seven adam sevmeyi bilen adamdır. Hasretin tadını, o hasretin ızdırabının lezzetini yaşayan adamdır bunu. Gözyaşı döken adam bilir bu işi. Damdan düşen adam bilir diyorlar yani. Ama bir de hiç sevmesini bilmeyen bir adamı düşünün. Hamamda kurnaya, düğünde zurnaya aşık. Adam her gördüğüne aşık.
Şıp sevdi bir insan.
Şıp sevdi bir adam. Çıt kırıldım bir adam. Ne sevdiği belli, ne sevmediği belli. Şimdi böyle bir adamın Allah'a dönmesi çok zor. O kadar çok önüne maşuk geliyor ki oho, bütün bu maşuklardan kurtulup da nasıl Allah'a dönecek? Bu adamın ona dönebilmesi için önce bu aysar, bu değişken, her gördüğüne vurulan anlayışı önce bir defa terbiye etmek lazım.
Ya.
O yüzden bunu koyun tüyüne benzetiyor Mevlana. Çoban gelse de koyunları kırksa altından yeni tüyler çıkıyor. Bitmiyor. Bütün adamın bağlantılarını kesiyorsunuz. Hani aşık olduğu şeyi, sevdiklerini kesiyorsunuz. Gene bitmiyor. Bu sefer alttan yenileri geliyor. Dolayısıyla işte bu tür insanı Allah'a döndürmek çok daha zordur. Ama sevgisini teke inkılap ettirmiş adamın o bir tek bağı var dünyayla alakalı. Kamil bir mürşit. Onu da kesip kopardı mı bunun gideceği yer
Allah'adır.
Bütün söylemek istediği şey bunu söylüyor.
Buyurun hocam.
Mevlana bunu açıklamaya çalışıyor.
Bir beyit daha alalım hocam, ondan sonra kısa bir ara vereceğiz. Buyurun.
Öyle mi? Bir beyit daha alalım. Zaten buradan bir başka noktaya da girenler var. Mesela burada Salik'in kendisini kemale götürmek için bir mürşidin rehberliğinde gittiği yol.
Evet.
Burada bak aşk bize rehber olur diyor ya. Yol gösterici olur diyor ya.
Esasında. O zaman hocam yani tasavvuftaki bu
Seyri sülükte
en önemli şey sevgi, muhabbettir.
Tabii muhabbet.
Şeyhe karşı sevgi, ihvana karşı sevgi, insanlara karşı sevgi. Tabii bundan hocam yola çıkarak Allah'a sevgi.
Ya esas kainat kainat sevgi üzerine kurulmuş. Habbe. Evet. Habbe nedir?
Tohum.
Tane.
Muhabbet, tohum.
Muhabbet, aynı.
Evet.
Bugün eğer su ile sudaki oksijenle hidrojen birbirini sevip birleşmeselerdi su olmazdı. Su olmasaydı dünyada hayat olmazdı. Ya. Yani bunu kıyaslayabiliriz biz. Tohumla toprak birbirini sevip birleşmeseydi bugün tabiat olmazdı. Bitkiler dünyası olmazdı.
Eyvallah.
Bitkiler olmasaydı hayvanlar olmazdı. Bizler olmazdık.
Eyvallah. Hep sevgiyle hocam.
Her şey sevgiye bağlı. Anne babamız sevip evlenmeseydi biz olmazdık.
Öyle.
Allah'ın Resulünü Cenab-ı Hak sevmeseydi
yaratmazdı bu alemi.
Kainat yaratılmazdı. Ya. Kainatın temeli sevgi üzerine bina edilmiş. Hele özellikle seyri sülük sevgiyle yürünen bir yol. Sevgiyle benimsenerek.
Hocam ben şunu gördüm.
Aşk derecesinde sevinilerek, severek yürünülen bir yol.
Hocam biraz böyle araştırma yapmak nasip oldu. İşte bu ruhbanlıktı falan filan. Şunu gördüm hocam. Tasavvuf tamamen sevgiyle. Ruhbanlıkta ise maalesef bir insan manastıra giriyor genç yaşta. Tabii hocam ölünceye kadar çıkamıyorsunuz. Bir süre sonra hocam başlıyor cezalandırmalar. Şunu yaptığın ceza, yemeğe geç kaldığın ceza. Çünkü hocam 80 sene, 70 sene manastırda yaşayacaksınız. Orada sevgiyle bir şey yapamıyorlar. Tasavvuf hocam baktım ki bir insan mesela tarikatta memnun kalmazsa gidip evinde oturuyor yani. İlla orada yaşama zorunluluğu yok.
Ama burada
bu yüzden de sevgi hocam.
Ama Süleyman'cığım burada bir başka şey daha var. Evet. İnsanı insan olarak ele alıp bütün zaaflarıyla ve vasıflarıyla birlikte değerlendirmezseniz yanlış neticelere gidersiniz. Sık sık bizim kullandığımız bir şey var. Cenab-ı Hak şehveti insana vermiş. Her insanda şehvet var.
Evet.
Nefis var. Nefsi öldürmek yok bizim dinimizde. Nefsi tezkiye etmek var.
Eyvallah.
Nefsi terbiye etmek var. Nefsi imanın, bilginin ve ahlakın emrinde tutmak var. Aklın emrinde tutmak bu.
Eyvallah.
Dolayısıyla nefsimiz bizi gütmeyecek, kullanmayacak. Biz nefsimizi kullanacağız. Şehvet de böyle. Şehveti biz kullanacağız. Ama şehvet bizi kullanmayacak. Aklımızla, imanımızla, bilgimizle şehvetimizi biz doğru yolda, Allah'ın istediği yolda kullanacağız. Şimdi Hristiyanlık bunu yanlış anlıyor. Madem Hazreti İsa evlenmemiş, o biz de evlenmeyelim diyor.
Baştan kötüdür diyor.
Erkekler gidiyorlar başka bir manastırda, kadınlar bir başka bir manastırda ömürlerinin sonuna kadar evlenmemeyi marifet sanıyor. Gerçi bizde de şimdi bazı zibidiler var öyle kendini. Filanca evlenmemiş, ben de evlenmiyorum
diyor ama sonra...
Ve bunu da tavsiye edenler var.
Maalesef.
Efendim? Halbuki burada şöyle söyleyelim, şehvet var. Şehvetin önüne biz bir set çekmişiz, baraj yapmışız. Ama şehvet arkada ırmak gibi akıyor, birikiyor, birikiyor, birikiyor. Sonra ne oluyor?
Patlıyor.
Bir yerden bir patlıyor. Patladı mıydı artık bu şehvet patlamasının kime, nerede, ne kadar zarar verebileceğini hiç kimse kestiremiyor.
Tabii.
O yüzden bak bu manastırlarda bütün Amerika ve Avrupa çıkışlı pek çok filmlerde nasıl çarpık ilişkilerin ortaya çıktığı...
Maalesef. Bunun,
bugün papalığı bile nasıl zor duruma düşürdüğünü herkes biliyor. Basına yansıyor. Çünkü siz bunu yok farz ediyorsunuz. Halbuki öyle değil. İslam dini bizim dinimiz. Şehveti tamam vermiş. Şehvetin önüne bir set çekmişiz. Haramda bunu kullanmayacağız. Allah'ın emri peygamberin kavliyle helalde kullanacağız. Buradan bir savak açmışız.
Ufak bir kanal diyelim.
Şimdi buradan geliyor. Burada birikiyor savak ama bizi harama sürüklemiyor. Nikah müessesesi açılan bir savak var. Helal yoldan biz şehvetimizi tatmin ediyoruz. Dolayısıyla artan fazla biriken şehvet nereye akıyor? Bu savak vasıtasıyla tarlaya gidiyor. Tarlaya gitti mi, tarlalar sulandı mı, bereket tarlalara dolu, verim artıyor. Tenasül böyle meydana geliyor.
Tabii.
Siz insan gerçeğine aykırı, insan ihtiyaçlarına göz yumarak, göz kapatarak, görmezden gelerek bir çare üretirseniz, olacağı budur.
Evet.
Bunu hangi noktada ele alırsanız alın. Hırs, adama hırs lazım. Ya hırs bizi alır bu noktadan, daha yükselmemize, daha ileriye gitmemize bizi motive eder. Bir tramplen vazifesi görür. Ama hırsımız aklımızın, imanımızın, bilgimizin kontrolünde olduğu şartıyla güzel.
Evet.
Ama hırs bunların önüne geçerse ona zaten ihtiras deniyor. İhtirası Allah haram kılmış. Aklımızı, bilgimizi, imanımızı esir alan ve bizi kullanan bir hırs insanı nereye sürükleyeceği, kafasını nerelere çarpacağı hiç belli olmaz.
O zaman şöyle diyelim, sevgi kontrolü önemli bir konu. Çünkü hakikaten bu savrulmaları, sevgiyle muhabbetle alakalı savrulmaları çok çok yaşıyoruz. Hocam bir de bugün sevgisizliği kendine metot edinen, insanlara nefret etmeyi, öldürmeyi, vurmayı, kırmayı önceleyen bir din anlayışı da maalesef ortaya çıkmış oldu. Yıllarca hocam bunun kökeni tabii oluşturuldu bazı laboratuvarlarda. Bugün Müslüman öldürürken zevk alan, işkence yapmaktan zevk alan hocam böyle bir sapık bir ortam da oluştu maalesef.
Yani bütün bunlar hepsi biz ölçülerimizi kaybettiğimiz için. Efendim neyin eğri neyin doğru olduğu böyle birbirine karıştığı için esasında biz savrulma yaşıyoruz. Bir anafor içinde yaşıyoruz. Halbuki bu savrulmalarda, bu anaforda, bu girdapta esasında bizim hayat ölçülerimiz belli. olaylara göre değil, ölçülere göre hareket edersek eğer, nefsimize ve isteğimize göre değil de Allah ve Resulü'nün çizdiği çizgide sabit kadem olursak bu problemlerin hepsini aşarız. Tabii bu çizginin, bu istikamet çizgisinin en önemli vasfı sevmek. Önce başkasını sevmek. Kendimizi sevmek değil. Kendimizi sevmek bencilliğe götürür. Ha, kendimize düşman da olmayacağız. Ama yalnız nefsimizi asla sevmeyeceğiz ve okşamayacağız. Nefsimizi sürekli aklımızın, imanımızın, bilgimizin emrinde tutacağız. O bizim dediğimize göre hareket edecek. Biz onun dediğine göre hareket etmeyeceğiz. Dolayısıyla burada bir defa sevgi nazarıyla bakmak. Biz yaradılanı severiz, yaradandan ötürü.
Eyvallah.
Şimdi kalkıp bir cana kıymak, bütün insanlığa kıymak gibidir buyurursa Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Bir Müslüman böyle Allah diyerek nasıl başkalarının canına kıyar? Bu esasında canileştirilmiş, makinalaştırılmış, ölüm makinesi haline getirilmiş vicdansız ve gaddar bir insan tipidir.
Evet.
Halbuki başkalarına yapılmasını istediğin,
istemediğini
sen kendine de yap.
Tabii.
Kendine yapılmasını istemiyorsan kimseye de yapma. Şimdi aynı adama gitsen, kendi kardeşini öldürsen.
Ya.
Nasıl karşılar?
Çocuğunu öldürsen, sevdiği
çocuğunu öldürsen nasıl karşılar? O yüzden cana kıymak, can almak öyle kolay bir iş değil. Mesela bizim tasavvuf kültüründe her sanata bir pir verilmiş. Her sanata bir pir verilmiş. Bu pirler ya bir peygamberlerdir, ya bir sahabedir, ya bir velidir. Ve o sanatlar ya o peygamberin, ya o sahabenin, ya da o velinin gölgesinde bir ibadet şuuruyla icra edilmiş.
Sevgi şuuruyla.
İş hayatımız bile, günlük hayatımız bile ibadete dönüştürülmüş. Bu yapılırken bazı sanatlara pir verilmemiş. Helal olmasına rağmen. Mesela avcıları avcılık sanatına pir verilmemiş. Av helal.
Evet.
Niye avcılığa pir verilmemiş?
Merhamet tarafı biraz az
ya
hocam.
Adamı avcılık yapa yapa sonra adamda merhamet dumura uğruyor.
Evet. İhtiyacı olmadığı halde hocam.
Kasaplığa mesela pir verilmemiş. Neden? Adam her gün 15-20-50 koyun bu kadar kese, büyük kese. Başa kese kese. Bu merhameti törpülüyor insanda.
Hocam acıma o zaman dursun. Zaman meslek değiştirmek lazım hocam.
Mesela cerrah, mesela cerrahla pir verilmemiş. Öyle bir nokta geliyor ki cerrah. Odun mu kesiyor, insan bacağı mı kesiyor fark etmez hale geliyor.
Bir de hocam her gördüğünü kesmek istiyor bazıları.
Yani dolayısıyla bu çok önemli bir iş.
Evet.
Yani dolayısıyla sevgi medeniyeti bizim medeniyetimiz. Sevgi medeniyet üzerine kurulmuş. Aynı zamanda sevginin neticesinde bir de merhamet medeniyeti, acıma medeniyeti. Yani siz vurup öldürdüğünüz insanın geride bıraktığı yetimleri hiç mi bir sizin için bir anlam ifade etmez?
Hani bir adama kızdınız değil mi hocam?
Evet.
Akrabası ne olacak?
Onların çoluğu çocuğu hiç mi sizin için bir anlam ifade etmez? Ha, bu katılaşmış yürekler esasında kendi kendilerini esasında öldürmüş canilerdir. Ve buna bir de siz dini kılıf altında Allah peygamber diyerek, kelime-i tevhid yazarak ya da getirerek bunu yaparsanız bu rezaletinize kılıf bulmanın ayrı bir ürünüdür. Ayrı bir ürün. Bunlardan şiddetle uzak durmak lazım. Bizim dinimiz merhamet dini, şefkat dini, nezaket dini, nezahet dini. Peygamber Efendimizin hayatında asla böyle bir ne aşırılık. Mesela müsleyi Allah yasaklamış. Müsle. Müsle nedir? Savaştasınız. Adam size kılıç çekmiş, size silah çekmiş adamla mücadele ediyorsunuz. Bizi ortadan kaldırmaya çalışan bir güçle mücadele ediyoruz, karşı güç.
Adamı yakaladınız, esir ettiniz.
Esir ettiğiniz zaman bunun kulağını kesmek, gözünü oymak, dilini kesmek, bilmem vücuduna işkence yapmak haramdır. Müsle.
Cezasını verirsin neyse.
Yok, bizim dinimizde böyle bir şey yok. Evet. Öbür taraftan size beyaz bayrak çekerek teslim olduysa, onlar size teslim olmuş, sizin kurallarınıza tabi. Dolayısıyla bunlar da haraç ödeyerek dinleri, inançları, ırz ve namusları size emanettir artık. Onları koruyup gözetmeniz gerekir. Ama ne zaman savaşta ölüm olur? Adam direniyor, seni öldürecek. o şekilde öldürürseniz tamam. Ama beyaz bayrak çekip teslim olanı bile öldürmek yasak. Sonra bunları aldınız. Köle oldular. Esirler. Bunların bazıları onların hünerini diyor ki sen şu kadar bizden adama bu hüneri öğret, okuma yazma öğret, seni serbest bırakalım. Veya bu insanları yetiştiriyorlar. Esirleri yetiştiriyorlar. Ondan sonra kendi ayakları üstünde duracak hale geldikten sonra ancak bırakıyorlar. Dolayısıyla bu yani İslam'ın nasıl düşmana bile nasıl tavır takındığını, mesela Hazreti Ali kerramallahu veçe, adam suratına tüküren adamı öldürecek. Öldürmekten vazgeçiyor. Eğer şimdi ben bunu öldürsem kendi suratıma tükürdüm diye
öldürmüş olacağım.
Nefsani bir gerekçeyle öldüreceğim. Halbuki bu adam Allah ve Resul düşmanlığıyla esasında meşhur bir adam. Ben onun için öldürecektim. Vazgeçiyor.
Araya nefis karıştı deyip vazgeçiyor
evet.
Hocam.
Evet. Dolayısıyla bu oyunlara, bu badirelere gelmemek lazım.
Eyvallah. Demek hocam sevgi ve muhabbet dünyamızı hiçbir zaman nefretle kinle hocam örtmemek lazım. Esas olan sevgidir.
Tabii muhabbetten Muhammed oldu tabii. Hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl?
Evet.
Zuhurun pertevinden bezmi alem oldu vasıl diyor.
Eyvallah hocam.
Bezmi alem Valide Sultan Vakıf Kuraba Hastanesi'nin banisi böyle mühür kazdırmış kendisini.
Ya ne kadar güzel ya, hocam.
Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhabbetten alem oldu hasıl.
Ya.
Ha Muhammedsiz muhabbetten de Muhammedsiz alemden de bir hayır gelmez.
Peygamber olmadığı zaman da sevginin yine kıymeti yok.
Evet kıymeti yok.
Evet sevgiyle başladı her şey ama
evet.
Muhammed Aleyhisselam ile devam etmesi lazım.
Ya insan yaptığı işi de severek yaparsa çok başarılı olur.
Orası öyle hocam.
Yani zoraki hiçbir iş olmaz. Gönülsüz hiçbir iş olmaz. Her şeyi sevmemiz lazım. Allah'ı sevdiğimiz zaman onun yoluna seve seve gideriz. Ya. Hiç bize yüksünme olmaz. Ağır gelmez. Allah'ın Resulü'nü seversek onun yolundan kolay seve seve yürürüz gideriz. Camiyi seversek namazı camiye koşa koşa gelmez. Gideriz. Yoksa
eyvallah.
Namazda gönlü olmayanın ezanda kulağı
eyvallah.
Olmaz.
Eyvallah.
Evimizi seversek evimize dönüşü aşkla özleriz akşama kadar. İnsan huzuru evinde aramalı.
Ya.
Dışarıda huzur arayan adam evinde huzur bulamaz.
Tabii ki.
Bunun gibi.
Eyvallah.
Her şey yani bu severek yapılan her iş başarı getirir.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yine güzel bir konu oldu bugün. İnşallah önümüzdeki haftalarda tekrar hocam sevgi konusuna devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz bize ayrılan süreden sonuna geldik. İnşallah başka bir gönül gündeminde buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.